Ayrım 19.
Sibja, sippe, büyük ataerkil aile tutulması gereken bir sözcüğe benzemiyor. Çünkü eski Norveç dilinde sifjar yalnızca kandaşları belirlemekle kalmaz, ayrıca evlenme ile kurulan akrabalıkları da anlatır. Öyleyse en azından iki gens üyelerini kapsar. Bunun sonucu sif sözcüğü gensi belirleyen deyim olarak kullanılmış olamaz. Tıpkı Meksikalılar ve Yunanlılarda olduğu gibi savaş düzeni Cermenlerde de süvari bölükleri için olduğu kadar piyade kolları için de gentilis gruplar tarafından meydana getirilmişti. Eğer Tacitus aileler ve akrabalar tarafından diyorsa, bu belirsiz deyim gensin onun zamanında Roma'da yaşayan bir birlik olmaktan çoktan beri çıkmış bulunması olgusuyla açıklanır. Tacitus'ta durumu aydınlatan bir parça var. Çevirinin notu, birinci baskıda ama en eski kanıt Tacitus'tan bir parçadır. Burada şöyle der, annenin erkek kardeşi yeğenini kendi oğlu gibi bilir ve hatta bazıları dayı ile yeğen arasındaki kan bağını baba ile oğul arasındaki kan bağından daha kutsal ve daha sıkı sayarlar. Öyle ki birine bağlamak için rehineler istendiği zaman kız kardeşinin oğlu onun kendi öz oğlundan daha sağlam bir güvence olarak kabul edilir. Burada analık hukukuna göre örgütlenmiş, öyleyse ilkel gensin henüz yaşamakta olan bir öğesini görüyoruz ve bu öğe özellikle Cermenleri belirleyen bir özelliktir. Çevirenin notu, Yunanlılar birçok halklar içinde dayı ile yeğeni birleştiren ve analık hukuku çağından gelen bağın özellikle sıkı iç yüzünü ancak kahramanlık zamanlarının mitolojisiyle bilirler. Diodorus'a göre, cilt 4, sayfa 34, Meleagros, Theatitus'un oğullarını, annesi Altaia'nın erkek kardeşlerini öldürür. Annesi bu işte günahı bağışlanmaz bir suç görür. Öyle ki katili yani kendi öz oğlunu lanetler ve ölmesini diler. Tanrılar anlatıldığına göre onun dileklerini yerine getirdiler ve Meleagros'un hayatına son verdiler. Gene Diodorus'a göre 6 sayfa 44 Argonotlar Herkül'ün kılavuzluğuyla Trakya'ya çıktılar ve Phinehas'un yeni karısının kışkırtmasıyla boşanmış olduğu eski karısı Brodgil Kleopatra'nın olan iki oğluna aşırı derecede kötü davrandığını gördüler. Ama Argonotlar arasında başka Broedlar, Kleopatra'nın yani kötü davranış gören çocukların annesinin erkek kardeşleri vardır. Bunlar hemen yeğenlerini savunmaya girişirler, onları kurtarır ve muhafızlarını öldürürler. Eğer böyle bir gensin bir erkek üyesi kendi öz oğlunu bir andına karşılık rehin olarak verir, bu oğul babasının andını bozmasının kurbanı olarak ölürse baba bundan dolayı yalnızca kendine karşı sorumludur. Ama eğer kurban edilen bir kız kardeş oğlu yeğen olsaydı bu en kutsal gentilis hukuka karşı bir saldırı meydana getirirdi. En yakın gentilis akraba, çocuk ya da genç adamı başka herkesten önce korumakla yükümlü bulunan kimse onun ölümüne yol açıyordu. Ya çocuğu rehin olarak vermemeliydi ya da verdiği sözü tutmalıydı. Cermenlerde gentilis örgütlenmenin başka bir tek izine sahip olmasaydı bile bu parça gene de yeterdi. Voluspa'dan yani Tanrıların Çöküşü ve Dünyanın Sonu üzerine eski bir İskandinav şarkısından bir parça 8 yüzyıl kadar sonrasına ait olduğu için daha da aydınlatıcıdır. Bang ve Buge tarafından kanıtlanmış olduğu gibi içine Hristiyanlığa ilişkin öğeler de katılmış bulunan bu kadın peygamber vizyonunda 27, büyük yıkımdan önceki genel ahlak bozukluğu ve çürümü anlatırken şöyle deniyor. Erkek kardeşler savaşacaklar ve birbirlerinin katilleri olacaklar. Kız kardeş çocukları aile topluluklarını paramparça edecekler. Sars Trunger annenin kız kardeşinin oğlu demektir. Ve bunların kandaş akrabalıkların yatsımaları Ozan'a kardeş katilliğinden de ağır bir suç gibi görünür. Ağırlaşma ana tarafından akrabalığı belirten Saystrunger sözcüğüyle anlatılmıştır. Eğer onun yerinde Say, Kniburn, kız ve erkek kardeş çocukları ya da Saiskine Sainir, kız ve erkek kardeş oğulları olsaydı, metnin ikinci satırı birinciye göre bir güçlenme meydana getirmez, tersine onu güçsüzlendirirdi. Demek ki Völuspa'nın yaratıldığı Vikingler çağında bile analık hukukunun anısı İskandinavya'da henüz silinmemişti. Öte yandan Tacitus zamanında, hiç değilse Tacitus'un yakından tanıdığı Cermenler arasında babalık hukuku, analık hukukunun yerini almıştı. Miras babadan çocuklara geçiyordu, çocuk yoksa miras erkek kardeşlere, dayı ve amcalara gidiyordu. Dayının mirasa kabulü yukarıda sözü edilen törenin korunması ile ilişkilidir ve aynı zamanda babalık hukukunun bu çağda Cermenler arasında ne kadar yeni olduğunu kanıtlar. Orta çağa kadar analık hukukunun izlerine rastlanır. Orta çağda bile özellikle serfler arasında babalığa pek de güvenilmezdi. Bundan ötürü bir senyör kaçmış bulunan bir serfi bir kentten geri istediği zaman, örneğin Augsburg, Bale ve Kaiserslautern'e geri istenen adamın serf olduğunun, hepsi de ana tarafından en yakın 6 kandaş akrabası tarafından yeminle doğrulanması gerekiyordu. Mörier 1, sayfa 381. Analık hukukunun yakın zamanlarda kaybolmuş bulunan bir başka kalıntısı da, Cermenlerin kadınlara karşı gösterdikleri, Romalılar için hemen hemen anlaşılmaz bir şey olan saygıdır. Cermenlerle yapılan antlaşmalarda soylu aile kızları en güvenilir rehineler olarak kabul ediliyorlardı. Kadın ve kızlarının tutsaklık ve köleliğe düşebilecekleri fikri Cermenler için tüyler ürpertici bir şeydir ve savaşta onların cesaretini her şeyden çok bu kamçılar. Onlar kadında kutsal ve peygamberce bir şey görürler, en önemli işlerde bile kadının sözüne kulak verirler. Velleda Lippe kıyılarının bu bürükter rahibesi 28, Cermen ve Belçikalıların başında bulunan Clodis'in, Goller'deki Roma egemenliğini temelden sarstığı bütün Batav ayaklanmasının yönetici ruhu olmuştur. Evde kadının otoritesi söz götürmez gibidir. Bütün işler aslında onun, yaşlıların ve çocukların sırtındadır. Erkek avcılık yapar, içer ya da tembellik eder. Böyle söyler Tacitus. Ama toprağı kimin ektiğini söylemediğine ve kölelerin angarya yapmayıp haraç ödediklerini açıkça belirttiğine göre ergin erkekler topluluğunun toprağın ekimi için biraz çalışmış olmaları gerekir. Evlilik biçimi daha önce de söylediğimiz gibi az çok tek eşliliğe yönelen iki başlı evlilikti. Büyük kişiler için çok karılılığa izin olduğuna göre bu henüz tam bir tek eşlilik değildi. Genellikle keltlerdekinin tersine genç kızların iffetine çok önem veriliyordu. Tacitus, Cermenler arasında evlilik bağının bozulmazlığından da özel bir coşkunlukla söz eder. Boşanma nedeni olarak yalnızca kadının eş aldatmasını gösterir. Ama anlattıklarında bazı eksiklikler vardır ve erdem aynasını kasıtlı bir biçimde ahlakı bozulmuş Romalıların yüzüne tutar. Kesin olan bir şey var. Eğer Cermenler kendi ormanlarında gerçekten birer erdem örneği idiyseler, onları öbür ortalama Avrupalılarla aynı düzeye indirmek için dış dünyayla çok hafif bir buluşukluk yetmiştir. Roma dünyasında çevirinin notu, birinci baskıda Romalılar arasında. Törelerindeki sıkı çileciliğin son izleri Cermen dilinden çok daha çabuk kayboldu. Bu konuda daha çok Gregory Toros'u okumak gerekir. Cermenya'nın balta girmemiş ormanlarında Roma'daki gibi incelmiş cinsel zevklerin hüküm süremeyeceği ortadadır. Öyleyse bu alanda da hiçbir yerde bütün bir halk içinde asla hüküm sürmemiş olan cinsel perhizi kendilerine mal etmeksizin Cermenlerin Roma dünyasından hayli üstün durumda bulunduğunu söyleyebiliriz. Babanın ya da akrabaların düşmanlıkları olduğu kadar dostluklarını da miras olarak alma zorunluluğu kaynağını gentilis örgütlenmeden alır. Wergelt, öldürme ve yaralama olaylarında kan davasının yerini tutan para cezasında da durum aynıdır. Bir kuşak öncesine kadar özgül bir Cermen kurumu olarak bilinen bir Wergelt, bugün gentilis düzenden çıkmış kan davasının yumuşamış ve çok genelleşmiş bir biçimi olarak yüzlerce halk arasında görülmektedir. Bu kurumu tıpkı konukseverlik zorunluluğu gibi başka kurumlarla birlikte Amerika yerlileri arasında da buluyoruz. Tacitus'un Germany bölüm 21 konukseverliğin yerine getirilme biçimi hakkında yaptığı betimleme, Morgan'ın kendi yerlileri hakkında yaptığı betimlemeye hemen hemen ve ayrıntılarına kadar tamamen uyuyor. Tacitus'un zamanındaki Cermenlerin ekilebilir toprakları toprağın ortaklaşa ekimine son verecek biçimde kesin olarak paylaşıp paylaşmadıkları ve bu sorunla ilgili parçaların yorumlanması üzerine yapılan ateşli ve bitmez tükenmez tartışmalar şimdi geçmişe ait bulunuyor. Hemen hemen bütün halklarda geçerli olmak üzere Sezar'ın Süevler için tanıklık ettiği gibi Gens'in ve daha sonra komünist aile birliklerinin toprağı ortaklaşa ektikleri ve toprağın devirli yeniden dağıtımla karı koca ailelerine verilmesinin bundan sonra ortaya çıktığı saptandıktan, ayrıca toprağın bu yeni devirli bölüşümünün Almanya'nın bazı köşelerinde günümüze kadar sürdürüldüğü kanıtlandıktan sonra artık bu tartışmayı sürdürmenin hiçbir yararı yoktur. Eğer Cermenler Sezar'ın açıkça Süevlere mal ettiği toprakların ortaklaşa ekiminden Sezar Süevlerde bölüşülmüş ya da özel tarlaların asla bulunmadığını yazar, Sezar'ı Tacitus'tan ayıran 150 yıl içinde toprakların yıllık yeniden dağıtımıyla bireysel ekime geçmişlerse bu gerçekten önemli bir ilerlemedir. Bu kadar kısa bir zaman süresi içinde ve hiçbir yabancı karışması olmaksızın bu aşamadan, toprağın ortaklaşa ekimi aşamasından, toprağın tam özel mülkiyetine geçiş düpedüz olanaksızdır. Öyleyse Tacitus'tan yalnızca onun kuru terimlerle söylediklerini okuyorum. Her yıl sürülmüş toprakları değişirler ya da yeniden paylaşırlar ve bunlardan başka epeyce ortak toprak kalır. Bu çağdaki Cermenlerin Gentilis örgütlenmesine tamamen uygun düşen tarım ve topraktan yararlanma aşamasıdır. Yukarıdaki paragrafı bundan önceki baskılarda olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan bırakıyorum. Bu arada sorunun biçimi değişti. Kovalevski, analık hukukuna göre düzenlenmiş komünist aileyle modern karı koca ailesi arasında aracı bir aşama olarak ataerkil ev topluluğunun eğer genel değilse çok yaygın varlığını tanıtladığından bu yana artık Mörer ve Waits'in tartışmalarında yapmış oldukları gibi toprağın ortak mülkiyette mi yoksa özel mülkiyette mi olduğu değil ama ortak mülkiyet biçiminin ne olduğu araştırılıyor. Hiç kuşkusuz Süevler'de Sezar zamanında yalnızca ortak mülkiyet değil, ayrıca toprağın topluluk hesabına ortaklaşa ekimi de vardı. İktisadi birimin Gens mi, ev topluluğu mu ya da bu ikisi arasında bulunan komünist bir akrabalık grubu mu olduğu veya toprağın durumuna göre her üç grubun da aynı zamanda yan yana mı var oldukları sorunu üzerinde daha uzun zaman tartışılacaktır. Ama Kovalevski, Tacitus tarafından anlatılan durumun mark ya da köy topluluğunun değil, ev topluluğunun varlığına dayandığını ileri sürer. Kovalevski'ye göre köy topluluğu ancak çok daha sonra nüfus artışı sonucu ev topluluğundan çıkmıştır. Buna göre öyle anlaşılıyor ki Cermenlerin Romalılar zamanında işgal ettikleri topraklar üzerindeki yerleşme biçimleri tıpkı daha sonra Romalılardan aldıkları topraklar üzerinde de olduğu gibi köylerden değil büyük aile topluluklarından oluşuyordu. Bu büyük aile toplulukları birçok kuşağı kapsıyor, üye sayılarına uygun düşen belirli genişlikte bir toprağı işlemek için alıyor ve çevredeki işlenmemiş topraklardan komşularıyla birlikte ortak mark olarak yararlanıyorlardı. Öyleyse Tacitus'un işlenmiş topraktaki değişiklikleri üzerindeki parçasını tarım bilimsel anlamda değerlendirmek gerekiyordu. Topluluk her yıl bir başka toprak alanını işliyor ve geçen yılın işlenmiş toprağını ya dinlendirmek ya da büsbütün işlemekten vazgeçmek üzere olduğu gibi bırakıyordu. Nüfus yoğunluğu az olduğundan toprak mülkiyeti üzerindeki bütün çatışmaları gereksiz kılmaya yetecek kadar ekilmemiş toprak her zaman bulunuyordu. Yüzyıllar sonra ev toplulukları üyelerinin sayısı o çağın üretim koşulları içinde artık ortaklaşa çalışmayı olanaksız kılacak kadar arttığı zaman ve ancak o zaman ev toplulukları dağılmış olmalıydı. O zamana kadar ortak mülkiyette bulunan tarlalar ve çayırlar o zaman önce geçici sonra sürekli olarak kurulan bireysel ev ekonomileri arasında bilindiği şekilde üleştiriliyordu. Ama ormanlar, çayırlar ve sular ortak mülkiyette kalıyordu. Rusya için olayların bu oluşumu tarih tarafından eksiksiz biçimde tanıtlanmışa benzer. Almanya ve ondan sonra öbür Cermen ülkelerle ilgili olarak bu varsayımın birçok bakımdan şimdiye kadar kabul edilen ve köy topluluklarını Tacitus çağına kadar çıkaran varsayıma göre belgeleri daha iyi açıkladığı ve güçlükleri daha kolay çözümlediği yadsınamaz. Örneğin Codex Loreshamenis gibi en eski belgeler bütün olarak ev topluluğu aracıyla, mark ve köy topluluğu aracıyla olduğundan çok daha iyi bir biçimde açıklanırlar. Ama öbür yandan bu varsayım ortaya çözümlenmesi gereken yeni güçlükler ve başka sorunlar çıkarır. Bunları ancak yeni araştırmalar çözümleyebilecektir. Bununla birlikte ev topluluğu aracı aşamasının Almanya, İskandinavya ve İngiltere için hayli doğru göründüğünü de yadsıyamam. Cermenler Sezar'da sabit konutlara daha yeni yerleşmiş ya da yerleşmek üzere oldukları halde Tacitus zamanında arkalarında tam 100 yıllık bir yerleşik yaşam bulunuyordu. Buna göre yaşamak için zorunlu şeylerin üretimindeki ilerleme apaçıktır. Üst üste yığılmış ağaç gövdelerinden yapılma evlerde oturuyorlar, giysileri hala ormanın ilkel izini taşıyor, kaba yünden palto, hayvan postları, kadınlar ve büyükler için keten gömlek. Besinleri süt, et, yabanıl meyveler, Plinus'un eklediğine göre yulaf çorbasından ibarettir. Yulaf çorbası bugün de İrlanda ve İskoçya'da ulusal bir Kelt yemeğidir. Servetleri hayvan sürülerine dayanır ama hayvanların ırkları kötüdür. Sığırlar küçük, cılız, boynuzsuz, atlar güçsüz, küçük midillilerdir. Para yalnızca Roma parasıydı, enderdi ve çok az kullanılırdı. Ne altını işlerlerdi ne de gümüşü. Bunlara pek önem vermezlerdi. Demir az bulunuyordu. Ve öyle anlaşılıyor ki hiç olmazsa Ren ve Tuna aşiretlerinde demir kendi topraklarından çıkarılmıyor ancak ithal ediliyordu. En eski Cermen ve İskandinav harfleri runler, Grek ya da Latin harflerinin taklidi yalnızca gizli yazı olarak biliniyor ve yalnızca dinsel büyü için kullanıyorlardı. İnsan kurban etme töresi hala uygulanıyordu. Kısaca barbarlığın orta aşamasından yukarı aşamasına daha yeni geçmiş bir halk karşısında bulunuyoruz. Ama Roma sanayi ürünlerinin kolayca ithali, Romalılara komşu bulunan aşiretlerin bağımsız bir metalürji ve dokuma sanayisi kurmalarını engellediği halde, Kuzeydoğu'da Baltık Denizi kıyısında bu sanayinin kurulmuş olmasından kuşku duyulmaz. Schleswig bataklıklarında bulunmuş olan silah parçaları, 2. yüzyıl sonuna ait Roma paralarıyla uzun demir, kılıç örme zırh, gümüş miğfer ve bunun gibi ve büyük akınlarla yayılmış bulunan Cermen yapısı maden eşyalar, Roma asıllı örneklerden esinlenmiş oldukları zaman bile çok özel bir tip gösterir, az görülmüş bir yetkinlik taşırlar. Uygarlaşmış Roma İmparatorluğu'na doğru göç, bu yerli sanayiye İngiltere dışında her yerde son verdi. Örneğin tunç kopçalar bu sanayinin her yerde ne kadar benzer bir biçimde doğup gelişmiş olduğunu gösterir. Burgonya'da, Romanya'da, Azak Denizi kıyılarında bulunmuş tunç kopçalar İngiliz ve İsveç kopçalarıyla aynı atelyeden çıkmış olabilirlerdi. Oysa bunların Cermen yapısı olduklarından kuşku yok. Kuruluş da barbarlığın yukarı aşamasına uygun düşer. Tacitus'a göre her yerde önemsiz işlerde karar veren, önemli işleri halk meclisinin kararına sunan şefler konseyi vardı. Halk meclisi, barbarlığın aşağı aşamasında hiç değilse tanımakta bulunduğumuz Amerikalılarda yalnızca gens için söz konusuydu. Aşiret ya da aşiretler konfederasyonu için söz konusu değildi. Şefler tıpkı İrekoalarda olduğu gibi askeri komutanlardan henüz çok belli bir şekilde ayrılırlar. Birinciler kısmen aşiret üyelerinin kendilerine sundukları davar, buğday ve bunun gibi onursal armağanlarla yaşarlar. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi hemen daima aynı aile içinden seçilirler.